Myanmar'da ev hapsinde tutulan iki Avustralyalı serbest bırakıldı. Ürdün Prensi Hamza, ülkeyi istikrarsızlaştırmak için plan yapmakla suçlandı. Türkiye'de 103 amirali yayınladığı Montreux bildirisine Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti tepki gösterdi. Myanmar'da ev hapsinde tutulan Avustralyalı bir çiftin ülkeyi terk etmelerine izin verildi. Christina Avery ve kocası Matthew O'Kenny geçen ay Avustralya'ya dönmek üzereyken Myanmar'dan ayrılmalarına izin verilmemişti. Ordunun Şubat ayında iktidarı ele geçirmesinden kısa bir süre sonra gözaltına alınan bir diğer Avustralyalı olan Sean Turnell'ın durumundaysa bir değişiklik olmadığı kaydedildi. Federal hükümet piyasaya sürülme hızı konusunda eleştirilerle karşılaşmaya devam ederken bu hafta yüzlerce doktor ve tıp merkezinin COVID-19 aşılama programına katılması bekleniyor. Avustralya bu hafta 1 milyon aşıya ulaşma yolunda ilerliyor. Ancak bu hükümetin Nisan ayı başına kadar 4 milyonluk hedefinin çok altında bir rakam. Hükümet aşı olmak isteyen herkesin ilk dozunu Ekim ayına kadar yaptıracağından emin olduğunu söylüyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Robert Bui 9. kanala aşı dağıtımının önümüzdeki birkaç hafta içinde hız kazanacağına dair iyimser olduğunu söyledi. As programs roll out, they get faster
and more efficient. Aşı programı yayıldıkça daha hızlı, daha verimli ve daha etkili hale geliyor. Bu yüzden yavaş dağıtım beni fazla endişelendirmiyor diyen Profesör Bui, aşılanmanın hızlandırılması gerekiyor. Stadyumları ve diğer büyük yerlerin kullanılmasına başlamamız gerekebilir diye konuştu. Queensland'de ard arda ikinci bir gün için yerel olarak edinilen yeni bir COVID-19 vakası kaydedilmediği bildirildi. Ancak otel karantinasında 4 yeni vaka tespit edildi. New South Wales'te de otel karantinasında 3 yeni vaka kaydedilirken Güney Avustralya'nın başkenti Adelaide'da ise COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi. Yetkililer erkek olan hastanın virüsün oldukça bulaşıcı Güney Afrika varyantına yakalandığına inandıklarını söylüyor. Avustralya'daki COVID aşısı ve diğer gelişmelere ilişkin hazırladığımız programı haberlerin ardından dinleyebilirsiniz. Ürdün Başbakan Yardımcısı Eymen Safadi ev hapsine alınan Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve eski Velihat Prens Hamza bin Hüseyin'in bazı kişilerle birlikte ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan dış güçlerle bağlantılı bir komploya karıştığını söyledi. Komployla ilgili soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Safadi konunun yargıya havale edileceğini belirtti. Prens Hamza bin Hüseyin dün BBC'ye ulaştırdığı iki video mesajında ev hapsinde olduğunu söylemişti. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, COVID-19 aşılarının dağıtımında yaşanan gecikmelerin üstesinden gelinmesi ve yoksul ülkelere de aşı temin edilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda Paskalya Ortusu ayinini yöneten Papa, konuşmasında COVID-19 salgınına geniş yer ayırdı.
The risen Christ is hope for all who continue to suffer from the pandemic.
Pandemi tüm hızıyla sürüyor. Sosyal ve ekonomik kriz özellikle yoksullar için çok ağır diyen Papa, küresel sorumluluk ruhu içinde tüm uluslararası toplumu özellikle fakir ülkelerdeki aşı dağıtımı gecikmelerinin üstesinden gelmeyi taahhüt etmeye çağırıyorum diye konuştu. Tayvan'da Cuma günü en az 50 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına neden olmakla suçlanan şantiye şefi gözaltına alındı. Şantiye şefi Li Yishang gözaltına alınması öncesi mağdurlardan ve ailelerinden özür diledi. Amerika'nın güney eyaleti Florida'da Tampa Bay bölgesinde önemli oranda zehirli atık suyun bir depodan sızmasının ardından eyalette acil durum ilan edildi. Sızıntıyı önlemek için yapılan çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Sydney'in kuzeyindeki Hawkesbury nehrinde bir teknenin patlaması sonrasında 4 kişi yaşam savaşı veriyor. Dün Danger Island yakınındaki Brooklyn'de meydana gelen patlamada 8 kişi yanık ve duman soluması sonucu yaralandı. Avrupa Uzay Ajansı 11 yıl içinde ilk astronot işe alım sürecini gerçekleştireceğini ve daha fazla çeşitliliğin hedeflerinden biri olduğunu duyurdu. Ajans her zaman uzaya gitmeyi hayal eden engelli insanların yanı sıra bu yıl daha fazla kadın astronotun işe alınmasını istediğini belirtti. Türkiye'de 103 emekli amiral Deniz İkmal Komutanı Tuamiral Mehmet Sarı'nın cübbe ve sarıkla fotoğraflarının ortaya çıkması ve son günlerde gündeme gelen Montreux-Boğazlar Anlaşması'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal etme yetkisinde olduğuna dair tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada tekkedeki amiral tartışmaları ile ilgili Atatürk ilkeleri hatırlatılırken Montreux Sözleşmesi ile ilgili ise Montreux sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil. Türkiye'yi İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran Lozan Barış Anlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir denildi. Ancak hükümet temsilcileri ve Milli Savunma Bakanlığı bildiriye tepki gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bildiriyle ilgili soruşturma başlattı. Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın haberlerine göre bildirinin organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi ve bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bildiri hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz açıklaması geldi. Bakanlığın pazar günü internet sayfasından yayınladığı basın açıklamasında ayrıca bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır ifadeleri de yer aldı. Açıklamaya tepki gösteren ve darbe çağrışımlı olarak niteleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Montreux'u feshedebilir mi sorusuna teknik olarak evet yanıtını vermişti. Hükümet tarafından bir diğer tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha da büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz. Ya diğerleri" ifadelerini kullandı. Emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlamasının kabul edilemez olduğunu belirten Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik ise seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Açıklama yok hükmünde ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bildiriye Twitter hesabından şu sözlerle tepki gösterdi. Altun, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir bildiri yazmışlar. Beşinci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin, siz kimsiniz, ne haklı milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz" diye yazdı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir değerlendirme toplantısı yapacağını açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nun da bildiri nedeniyle olağanüstü toplanacağı duyuruldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bildiriye tepki gösterdi. Bahçeli, antidemokratik ve vesayetçi olarak nitelendirdiği bildirinin partisi tarafından nefretle lanetlendiğini ve reddedildiğini söyledi. Bildiride imzası bulunan amirallerin rütbelerinin sökülerek emeklilik haklarının kaldırılması ve maaşlarının da kesilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır" ifadesinde kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bildiri ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" diye yazdı. Büyük ve ünlü ekonomist diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyen Kılıçdaroğlu, "Yarattığın ekonomik yıkımla seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise emekli amirallerin bildirisine tepki gösteren hükümet temsilcilerini eleştirdi. Twitter'da İletişim Başkanı Altun'a cevap veren Özkoç, Tuamiral Mehmet Sarı'nın fotoğrafını da paylaşarak "Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular. Deniz kuvvetlerini ağzına kadar Fethullah Gülen yapılanmasına mensup kişilerce dolduranlar 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" diye yazdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yaptığı açıklamada "sabah bir uyandık, emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar" ifadesini kullandı. Akşener, "bildiri için bu bir zevzekliktir" diyerek ülkenin bu zevzeklerden çok çektiğini söyledi. "Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız" diyerek ekonomik tabloya işaret eden Akşener, gece yarısı bildirilerinin muhtıraları akıllara getirdiğini, dolayısıyla iktidar partisinin bu bildiri üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur diye konuştu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray bildiriyi "bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" yorumuyla paylaştı. Çıray, "bıktık bu darbe paranoya ve tiyatrosundan. Bu ülkenin 400 bin askeri, 300 bin polisi var. Bir de darbelere karşı canını verecek Türk milleti. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız" açıklamasında bulundu. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, amirallerin açıklamasında bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli amiral Ergun Mengü'nün İYİ Parti yöneticisi olduğuna dair bir belge yayınladı. Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili olarak Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamadaysa "demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir. Ancak iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır" denildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bildiriye Twitter üzerinden tepki gösterdi. Gelecek Partisi'nin milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanında olduğunu ifade eden Davutoğlu, "bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir" diye yazdı. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da bildiriye imza atanlara seslenerek "ifade özgürlüğünüze saygı duyuyorum. Ancak siyaset yapacaksanız sorumlu siyasetin dilini kullanın" ifadesini kullandı. Memleket hareketini partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce de konuyla ilgili Twitter hesabından Ayasofya Başimamı Profesör Doktor Mehmet Boynukalı'nın her konuda yaptığı açıklamaya göndermede bulunarak "Montreux-Boğazlar Sözleşmesi konusunda amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Ayasofya imamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım. Biz memleket hareketi olarak her türlü darbeye karşı çıkmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "hilafet geri gelsin derken bu darbe olmuyor değil mi? Atatürk'ün neyi var neyi yok kaldırılırken bu da darbe olmuyor değil mi? Türkiye Cumhuriyeti yazılarını silerken bu darbe olmuyor değil mi? Türk isminden rahatsız olurken bu da darbe olmuyor değil mi? 103 kişi bildiri yazınca darbe oluyor öyle mi?" ifadelerini kullandı. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyansa bildiriyi ve Adalet ve Kalkınma Partili çevrelerden gelen tepkileri Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirdi. Okuyan, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu bildiriye hazırlıklı olduğu ve bu bildiriyi kullanarak bir tasfiye operasyonu gerçekleştireceği görülüyor" diye konuştu. Montreux Sözleşmesi'nin geçersiz kılınması NATO'nun yıllanmış beklentisiydi diyen Okuyan ayrıca "zaten bir süredir sözleşme fiilen delinmiş durumda. Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemileri boğazlardan sürekli geçiş yapıyor. Kanal İstanbul'un gündeme getirilmesi hem ekonomik hem stratejik hedefleri olan bir hamleydi" değerlendirmesinde bulundu. Bildiriye ilişkin görüş bildiren ve Kanal İstanbul'a ilişkin daha önce açıklama yapan 126 emekli büyükelçinin sözleriyle Emekli amirallerin bildirisindeki sözleri birbirine benzeten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa, tartışmalı Kanal İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul'u yapacağız, şimdi buna her zamankinden daha çok inanıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Montreux bildirisi imzacılarından emekli Koramiral Atilla Kıyat, gelen tepkiler hakkında, "103 amiral imzalı bildirimize tepki verenler belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır" yorumunu paylaştı. Kıyat, bir kullanıcının bildirinin yayınlanmasının ardından sizlere bu bildiriden sonra yapabilme ihtimalleri olan onlarca şeyi göze alarak mı imzaladınız sorusuna ise tabii ki evet yanıtını verdi. Montreux bildirisinde imzası bulunan bir diğer emekli Tuamiral Türker Ertürk, iktidar tarafından gelen tepkileri şöyle değerlendirdi. Ertürk, "Bunun ciddiye alınacak bir tarafı yok. Olayın darbe çığırtkanlığıyla bir ilgisi de yok. Olay artık asker olmayan, emekli olmuş kanaat önderi durumunda olan, özellikle de Montreux konusunda deneyimleri, bilgileri, tecrübeleri olan insanlar bazı tehlikeler konusunda topluma bir açıklamada bulunuyor. Üzerlerinde üniforma yok, asker değiller, sade Türk vatandaşları. Bu olayın darbeyle falan ilgisi yok, esas darbeci iktidar. Fethullah Gülen yapılanması darbecileriyle işbirliği yaptı ve Türkiye'yi 15 Temmuz'a taşıdı. Ve öncesinde devlet Fethullah Gülen yapılanması Türkiye için tehdittir demesine rağmen, yani devletin aklı bu değerlendirmeyi iktidara iletmesine rağmen iktidar bunu yok saydı. Fethullah Gülen yapılanmasıyla işbirliği yaptı ve Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı" ifadesini kullandı. Kısa adı Adam Der olan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ise yaptığı yazılı açıklamada, "12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından sol görüşlü olduğumuz için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş askerler olarak vurguluyoruz ki, her yurttaş yasaların kendisine verdiği hakları kullanarak görüşlerini dile getirmek, bunları yaymak ve topluca ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Emekli amirallerin bildirisi kendi görev alanlarını ilgilendiren konuda Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni savunma ve deniz kuvvetlerindeki Fethullah Gülen yapılanması benzeri yapılanma girişimlerine dikkat çekme çabasıdır. Buna karşın emekli amiraller haksız şekilde darbe teşvikçisi olarak suçlanmaktadırlar" ifadelerine yer verildi. Yargıtay üyesi Ali Doğan, 103 emekli amiralle ilgili soruşturmanın sonucunu beklemeden A Haber yayınına katılarak bildiriyi yorumladı. "Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayınlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum" diyen Doğan, "Ben de bir Yargıtay üyesi olarak hukuk sistemine yönelen ve darbe imasını içeren bildiriye karşı hukuk sistemimizin ve demokrasimizin yanında olduğumu açık seçik belirtiyorum. Hukuk kurumlarımızın da buna tepki göstereceğine inanıyorum" yorumunu yaptı. Öte yandan gazeteci İsmail Saymazsa, Montreux bildirisine gelen tepkilere ilişkin, "Öcalan'ın kardeşi olan emekli terörist seçim konusunda açıklamalar yaptı. Onun hakkı var, emekli amiralin bir tane açıklama yapma hakkı yok mu?" şeklinde konuştu. Halk TV'de konuşan Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile 27 Nisan muhtarasını basın açıklaması olarak kabul ettiğini hatırlatarak, "Amirali bırak, emeklisi muvazzafı nasıl darbe yapacak ki? Denizaltıyla mı darbe olur? Dünya tarihinde Bahriyelilerin yaptığı bir darbe olmadı. Kasımpaşa tersanesinden taka kaçırıp darbe mi yapacaklar?" ifadelerini kullandı. Ankara Şehir Hastanesi'ne yoğun bakım servisinde anjiyo sonrası tedavi gören Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sincan cezaevine gönderildiği kaydedildi. Cezaevine gönderilen eski Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclis kürsüsünde hakkında işkence tutanağı okuduğu polis memuru tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 185 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 41.998 kişinin vaka, 1800 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiği bildirildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 23 kuruştan, 76 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 25 derece, Sydney'de akşam saatlerinde yer yer yağışlı 28, Melbourne'da parçalı bulutlu 20, Adelaide'de açık 27, Perth'te parçalı bulutlu 29, Hobart'ta da parçalı bulutlu olacak 21, Brisbane'de yer yer yağışlı 24 ve Darwin'de de muhtemelen sağanak yağışlı 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.